Ayrım 35, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 328. Boston konuşmasını bitirir bitirmez Koçkorbayev söz istedi. Sonra o odun gibi diliyle ve bütün gücüyle bir başyazı okur gibi, usta bir hatipmiş gibi konuşmaya başladı.
Yoldaş Urkunçi, bu şüpheli tekliflerinizle daha ne zamana kadar huzursuzluk yaratmaya devam edeceksiniz? Sosyalist bir kolektivitede üretim alanındaki ilişkiler sistemini tarih uzun zamandan beri belirlemiş, kesinleştirmiş bulunuyor. Siz istiyorsunuz ki ağıl şefleri mal sahibi olsun, yardımcılarını kendileri seçsin, onlara verecekleri ücreti kendileri tespit etsin. Bu apaçık tarihe karşı gelmek, ona saldırmaktır, devrim anlayışımıza karşı çıkmaktır. Siz ekonomiyi politikadan üstün tutmak istiyorsunuz. Sanki daha önemli hiçbir şey yokmuş gibi. Ama daha ötede bölge var, cumhuriyet var, bütün bir ülke var. Siz bizi üretim alanında uygulanan sosyalizm ilkelerinden saptırmaya çalışıyor, kışkırtmak istiyorsunuz.
Boston kendini tutamayarak sandalyesinden adeta fırlamıştı. Ben sizi asla kışkırtmıyorum. Bölgede olanlar, ülkede olanlar ya da dünyada olanlar beni ilgilendirmez. Ben sadece bir çobanım. O konuları benden başka düşünecek büyük başlar çok. Benim işim ağıla bakmaktır. Sekreter çalışma şartlarım hakkında ne düşündüğümü anlamak istemiyorsa beni bütün toplantılara ne diye çağırıyorsunuz? Yapacak çok başka işlerim var benim. Çene çalmayı sevmem ben. Konuşmuş olmak için konuşmak belki bazılarına büyük çıkarlar sağlar ama bana değil. Müdür yoldaş, artık beni toplantıya çağırmanı istemiyorum. Bırak da işime bakayım. Böyle toplantılarda işim yok benim.
Haydi Boske, bunu nasıl söylersin dedi Çotbayev koltuğunda sinirli sinirli sallanarak. Sen sovhozun en iyi çobanısın, çok tecrüben var ve senin fikirlerin bizim için değerlidir. Toplantılarımıza bunun için çağırıyoruz seni.
Doğrusu beni şaşırtıyorsun müdür yoldaş. Dediğin gibi en iyisi olmanın bana nelere mal olduğunu da bilirsin. Ama ben ağzımı açar açmaz Koçkorbayev konuşmama engel oluyor. Bir savcı gibi beni suçlamaktan, benimle dalaşmaktan geri kalmıyor. Sen de köşene çekilip sessiz oturuyorsun. Sanki bunlar seni hiç ilgilendirmiyor. Niçin gerektiği zaman hiç müdahale etmiyorsun?
Sakin ol Boske, sinirlenme dedi Çotbayev.
Onun için bu tür konuşmalar son derece can sıkıcıydı. İçinden çıkılmaz bir durum karşısında bir tavır alması gerekiyordu. O ise hele eğitimcinin olduğu bir yerde jurnalci tarafından arkadan hançerlenmek, tarafsız kalmayı tercih etmekteydi. Bu jurnalci başı kaşarlanmış kağıt kemiricilerinin oluşturduğu ve onu desteklemeye hazır büyük bir zincirin sadece bir halkasıydı ve bu yüzden de çok tehlikeli bir adamdı. Hele bu defa hiç dolambaçlı yola sapmadan dosdoğru Boston'a yönelmiş, onu devrim nimetlerine karşı çıkmakla suçlamıştı. Böyle bir suçlamadan sonra ona nasıl karşı çıkabilirdi?
Müdür sivrilikleri nasıl yontup yumuşatacağını iyice düşünerek ayağa kalktı. Boston haklıydı, bunu anlamıştı ama asıl dikkat etmesi, çekinmesi gereken kişi Koçkorbayev idi.
Bakın yoldaşlar, önce meseleyi ortaya koyalım. Nedir mesele? Anladığım kadarıyla Boston Urkunçiev sürüsüne, otluklarına hakim olmak, sahip olmak istiyor. Basit bir işçi olmak istemiyor. Ve bunu yalnız kendisi için değil, kendisiyle çalışan herkes için ve onların aileleri için istiyor. Bunu dikkate almamazlık edemeyiz. Bu istekleri bazı somut esaslara da dayanıyor. Çoban ekipleri bizim sovhozumuzun birer hücresidir. Yine anladığım kadarıyla Urkunçiev doğrudan doğruya her şeyin idaresini eline almak istiyor. Sığırları, otlakları, yemleri, binaları, kısacası bütün üretim araçlarını. Bir iş kolu sistemini kurmak istiyor ki bu sistemde herkes kendisinden sorumlu olacak ve herkes ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazanacak. Ben böyle anlıyorum ve sanıyorum ki Cantay İşanoviç bu teklif dikkatle incelenmeye değer.
Kendisine hitap edildiğini gören Koçkorbayev kasıntılı övüngeç bir sesle itiraz etti.
Ben sovhozumuzun, sizin ve benim birlikte yönettiğimiz bu sovhozun parti sekreteri olarak yoldaş Çotbay'a bir tek şeyi anlıyorum. Bizim sosyalist sistemimizde mal sahibi olmak anlayışını teşvik etmeye, hele bunu bir üretim ünitesinde yapmaya kimsenin hakkı yoktur.
Ama anlamanız gerekir ki bu teklif üretimi arttırmak amacına yöneliktir. Gençler çoban olarak çalışmayı istemiyor artık, dedi müdür, cüretini aklı çıkarmak için.
Bu da demektir ki kitle için yaptığımız propaganda yeterli değil. Gençlere Pavlov Morozov'un ve onun bir eşi olan Kazak Kiçene Jakubov, yani küçük Yakuboğlu'nun kahramanlıklarını, yaptıklarını örnek göstermek gerekiyor.
Dipnot: Pavlov Morozov 1918-1932 bir kulak, yani çiftçi çocuğudur. Ailesini jurnal ederek kurşuna dizilmelerine sebep oldu. Az sonra da bir akrabası tarafından öldürüldü. Onu Sovyet okullarında bir devrim kahramanı, devrim şehidi olarak tanıtırlar.
O sizi ilgilendirir, Koçkorbayev, dedi müdür. Propaganda sizin işiniz. Daha fazla propaganda yapmanıza kimse engel olmaz.
Biz de yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Birçok etkileme kampanyası tasarladık. Ama en önemlisi, başka kılıklara bürüyerek ve dolaylı yoldan olsa bile üretim araçlarını ele geçirmeye çalışanları engellemek, yılanı daha yumurtada iken ezmektir. Sosyalizmin esaslarına hiç kimse zarar veremez. Buna müsaade etmeyiz.
Bu görüş alışverişi çok ciddi bir çekişme halini almıştı. Boston'un cesareti iyice kırıldı. Hatta kendine rağmen biraz ürktü. Bütün bunlara sebep yaptığı işin sorumluluğunu tam olarak üzerine almak istemesi, sonuna kadar başkalarının emrinde çalışmak istememesiydi. Sekreter devam etti.
Hiç kimseye ayrıcalık tanımayacağız. Sosyalist üretim biçimleri herkes için zorunludur. Bunu özellikle durmadan istisna avantajlar isteyen yoldaş Urkunçiyev için söylüyorum.
İstisna değil, tam tersine herkesin yararlanması gereken avantajlar bunlar. Daha iyi çalışmak için buna ihtiyacımız var bizim.
Ben şüpheliyim. Hem bu şekilde şart koşmak da ne oluyor? Şunu yapın, bunu yapın demek ne oluyor? Kendinize otlak edinmek için Alamengü Dağı'nı tırmanırken bir kişinin ölümüne sebep olmanız yetmedi mi?
Sırf kendisini mat etmek için birçok basit kanıttan biriymiş gibi Ernazar'ın ölümünü bu kadar hafife alması ile Boston'u can evinden vurmuş, çileden çıkarmıştı.
Konuş bakalım, diye bağırdı.
Konuş bakalım demekle ne kastediyorsun? Söylediklerim doğru değil mi?
Hayır, doğru değil.
Nasıl değilmiş? Ernazar'ın cesedi hala duruyor buzların arasında. Belki binlerce yıl kalacak orada.
Bu hatırlatma çok canını sıktığı için Boston hiç cevap vermedi. Ama Koçkorbayev onu iyice sıkıştırdığını görerek yangına körükle gitti.
Niye susuyorsunuz yoldaş Urkunçiyev? Herhalde kişisel çıkarı için oraya giden siz değildiniz.
Evet, gittim ama yalnız kendi çıkarım için değil, herkesin iyiliği için yapmak istedim bunu.
Senin iyiliğin için de Koçkorbayev. Çünkü senin yiyeceğini de ben temin ediyorum ve sen yemek yediğin çanağa tükürüyorsun.
Sekreter bozulmuş, kıpkırmızı olmuştu.
Ne demek oluyor bu? Ben ne alıyorsam partiden alıyorum.
Peki parti sana verdiğini kimden, nereden alıyor sanıyorsun?
Böyle konuşmaya nasıl cüret edersiniz, diye kükredi.
Böyle derken kasıntılı bir şekilde kravatını düzeltiyordu. Masanın öbür tarafında, Boston'un tam karşısında, duvarın hemen yanında ayakta dimdik duruyordu. Birbirlerini ölüme mahkum etmişlerdi sanki. İkisinden birinin birden yere devrilmesi kimseye sürpriz olmazdı. O ana kadar kendi köşesinde hiç konuşmadan duran genç eğitimci birden araya girdi.
Sakin olun yoldaşlar, sakin olun. Sanırım yoldaş Urkunçiyev prensipte haklıdır. O bir işçidir ve ürünlerimizi temin eder. Bu yüzden de konuşmaya hakkı vardır. Ama hemen işi bu kadar aşırılığa götürmenin ne yararı var?
Yoldaş Mambetov,
yani Muhammedov,
siz daha onu tanıyamamışsınız, diye bağırdı Koçkorbayev. İhtirasının sınırı yoktur onun. İşte size bir örnek. Daha geçenlerde çobanlarımızdan biri olan Bazarbay Novgutov dağda bir kurt ini buldu ve 4 kurt yavrusuna el koydu. Böylece kurt sürüsünü kökünden kurutmak için yapılması gerekeni yaptı. Sonra ne oldu dersiniz?
Bu Urkun Çiyev ona yapmadığını bırakmadı. Kelimenin tam anlamıyla işkence etti ona. Önce onu parayla kandırmak istedi ama namuslu bir adama çattığı için bundan bir sonuç alamadı. Bunun üzerine tehdit etmeye başladı onu. Novgutov'dan bu kurt yavrularını aldığı yere bırakmasını istedi. Herhalde bu yırtıcıların rahat rahat üremeye devam etmesini istiyordu. Ben başka bir sebep göremiyorum. Bu hareket başka nasıl yorumlanır yoldaş Urkun Çiyev? Kim bilir, belki de özel otlaklarınız gibi özel kurtlarınız da olsun istiyordunuz. Özel bir kurt sürüsü istiyorsunuz ki sovhoz size her şeyi bir yana bırakıp kurtlar da versin. Her şey sizin olsun. Önce toprak, sonra sürü ve nihayet kurtlar. Kurtlar hiç rahatsız edilmeden çoğalsınlar, sürülerimizi boğazlasınlar, halkın mallarına zarar vermeye devam etsinler mi istiyorsunuz?
Felaket şuradaki, kurtlar halkın mallarına zarar verdiklerini anlamıyorlar, dedi Boston kendini toparlayarak. Toplantıdakiler bu söze yüksek sesle güldüler. Bu duraklamadan yararlanarak o konuşmasına devam etti. Kurtlardan söz etmenin hiç sırası değildi ama madem ki bu konu ortaya atıldı, ben de kalbimden geçenleri söyleyeceğim. İnsan her şeyde akıllı hareket etmelidir. Boş yere düşünebilen yaratıklar olarak yaratılmış değiliz biz. Ne var ki bazıları düşünme yetisinden, sağduyudan yoksun bulunuyor. Buna karşılık aynı kişiler bir sürü maval okur, palavra satarlar. Bu kurt yavruları hikayesi de buna çok güzel bir örnektir. Evet, sizin deyiminizle Bazarbay onlara el koydu. Ama daha doğru bir deyimle onları yuvalarından çaldı. Bu sözde başarı içinde birçok laf edildi. Ama sizin o kahramanınız bu kurt yavrularının ne yapması gerektiğini düşünmeden önce onların ana babalarını da tuzağa düşürmeliydi. Bunu hiç düşünmedi. Aksine bir an önce onları satmaya çalıştı, sattı ve parasını vodkaya verdi. Bazarbay'dan bu yavruları istedimse ya da satın almak istedimse bu ana ve baba kurdu kapana düşürmek içindi. Yavrularını yitirince kudurmuş gibi olurlardı çünkü. Bu şekilde tahrik edilen bir kurt en az 10 kurt kadar tehlikeli olur ve öcünü almadan asla yatışmaz. Bütün çobanlar biliyor, Bazarbay'ın yavrularını çaldığı ve Akbar ve Taş Çaynar adlarıyla anılan bu iki kurt şimdi ortalığı kasıp kavuruyorlar. Artık insanlara bile hiç tereddüt etmeden saldırıyorlar. Provokatör denilen bazı kötü insanlar vardır. Bunu gazetede okumuştum. İşte bu Bazarbay da bu iki kurdu kışkırtmaktan başka bir şey yapmış değil. Bunu ona söylemiştim. Yüzüne karşı yine söylerim. O tıpkı alçak bir provokatör gibi hareket etti. Sana gelince sekreter, senin bu tutumunu, bu hareketini hiç anlamıyorum. Bizim sovhozumuza geldiğin günden beri bütün gün gazete okur, vaktini benim gibi çobanları korkutmaya çalışarak geçirirsin. Onları devrime karşı, Sovyet iktidarına karşı olmakla suçlarsın. Hayvan yetiştiriciliğinden hiç mi hiç anlamıyorsun? Anlasaydın beni kurtların üremesine yardım etmekle suçlamazdın. Bu kurtları bir yana bırakalım şimdi. Çünkü suçlamaların o kadar gülünç ki üzerinde durmaya değmez. Ama öteki suçlamanı cevapsız geçiremem. Evet, Ernazar o geçidin üzerinde öldü ama biz oraya kendi keyfimiz için gitmedik. Böyle bir sefere çıkışımızın gerçek sebebini hiç düşündün mü? Yeni otlaklara çok ihtiyacımız olmasaydı o kadar uzağa gitmeyi aklımıza getirir miydik? Durum gittikçe kötüleşiyor, müdür de biliyor bunu. O göreve başladığı zaman ne güzel otlaklarımız olduğunu söylesin sana. Ya bugün? Otlakların yerini toz toprak aldı. Verimsiz birkaç parseldeki seyrek otlar, seyrek saplar için hayvanlarımız birbiriyle dövüşüyor. Çünkü bu otlağa besleyebileceği koyun sayısının 10 kat fazlasını salıyoruz. Her yer çiğnendi, kas katı oldu. İşte Ernazar ve ben Kiçibel'e bunun için gitmek istedik. Niyetimiz çok iyiydi. Ne var ki beklenmedik bir felaketle karşılaştık. Bunun sonunda ben de o otlaklardan vazgeçmeye mecbur oldum. Susmaya da mecbur oldum. Çünkü bu olay beni çok üzdü. Ama olaylar başka türlü gelişseydi bir sergiyi görmek için Moskova'ya gidecektim. Ve orada yöneticilerimizi görüp senden söz edecektim, Koçkorbayev. Sadece partiyi düşündüğünü iddia eden ama palavracılıktan başka bir şey yapmayan senden. Evet, oraya gidecek, partinin senin gibilere gerçekten ihtiyacı olup olmadığını soracaktım. Sen hem hiçbir şey yapmıyorsun hem de başkalarının yapmasını engelliyorsun.
Artık çok ileri gittiniz diye bağırdı sekreter. İftira bu. Cevabını parti huzurunda vereceksiniz.
Ben de tam bunu istiyorum işte. Parti hakem olsun, benim düşüncelerimi beğenmiyorsa beni çıkarırsınız. Çünkü o takdirde sizin aranızda yerim yok demektir. Beni tutmaya hiç gerek kalmaz.
Ama Koç Gorbayev, sen de kendi durumunu, ne olacağını düşünmelisin.
Bunu düşünmeye hiç ihtiyacım yok yoldaş Urkunç'ya. Benim vicdanım tertemizdir. Ben her zaman parti ile tam bir uyum içinde bulunuyorum.
Boston dik bir yokuşu koşarak çıkmış gibi güçlükle nefes alıyordu. Sessiz duran genç adama döndü.
Eğitimci yoldaş dedi, komiteye hemen yazmanızı istiyorum. Özel duruşma talep ediyorum. Bu duruma daha fazla dayanamam.
Boston ertesi gün Koç Gorbayev'le kendi arasında geçenleri herkesin öğrendiğini anlamıştı. O gün göle kadar inmiş bulunuyordu. Ağaçlar çiçeklenmekteydi. İlkbahar geçmek üzereydi ve o daha ne kendisinin ne de Gülüm Han'ın elma ağaçlarıyla meşgul olacak zamanı bulamamıştı. Evlendikleri günden beri iki küçük evleri ve iki evlek toprakları vardı. Bunlara bakmak zorundaydılar. Oysa işi çobanlık olduğu için vaktini daha çok dağlarda geçiriyor, bahçeyle çok az ilgileniyordu. İşleri ertelemeye devam ederse mevsim gelip geçecekti. Ağaçları zamanında ilaçlayamazsa haşerat bir anda çoğalır, ürünü mahvederdi. Gülüm Han'da bir gününü bile ayıramıyorsun diye kızmaya başlamıştı zaten. Ağaçlarla meşgul olamayacaksa bunu komalardan birine yaptırabileceğini söylüyordu.
Ev idaresinden hiç anladığın yok. Sürülerle olmadığın zaman o toplantıdan bu toplantıya dolaşıp duruyorsun. Oraya kadar gidemiyorsan bari bir gün evde kal da kenceye bak. Onu hiç gözden ayıramayız. Ben gidip bahçe işlerini yaparım demişti.
Gülüm Han haklıydı ve ona itiraz edememişti. O sabah erkenden Don Külük'e binmiş, göl yolunu tutmuştu. Tam formunda olan Don Külük sabırsızlanıyor, gözlerinde şimşekler çakıyor ve dört nala koşmak için can atıyordu.
Baharda otlar da güçlenir, atlar da diyordu bir atasözü. Ama Boston yarışırcasına at sürecek durumda değildi, hayvanı koşturmuyordu. Sakin sakin düşünmek istediği birçok meselesi vardı çünkü. Onu Ernazar'ın ölümünden sorumlu tutan sekreterle dalaşmasından sonra gece gözüne uyku girmemişti ve bundan karısına da söz etmemişti. Biliyordu ki ilk kocasının adını söyler söylemez bir tartışma başlayacak ve bu ikisi için de iyi olmayacaktı. Çünkü Ernazar'ın vücudu hala Alamengü Dağı'nda, hala kefensiz, mezarsız, ebediyen donmuş durumda, buzların arasında karanlık geceler kadar korkunç bir uçurumun dibindeydi. Tam rahat bir nefes alacakları zamanda da ağılın yakınındaki tepede kurtlar dolaşmaya, yitik yavruları için ulumaya başlamışlardı. Eskiden onların ulumasını duyunca acırlardı ama son gece artık canlarına tak etmişti ve bu yüzden de o iki hayvanı öldürmeye, hayatlarını zehir etmeye başlayan bu dertten kurtulmaya karar vermişti. Üstelik toplantıya katıldığı son gece Akbar ve Taşçaynar kendi sürüsünden 3 koyunu öldürmüştü. Sürüyü koruyan yardımcılar onları korkutmak için sopalarını kaldırarak bağırıp çağırmış ama onlar hiç korkmadan koyunları boğmuş ve sonra çekip gitmişlerdi. Bu olay Boston'u büsbütün çileden çıkarmıştı. Bu böyle devam edemezdi. Aksi halde bütün yardımcıları bu kurtlarla baş edemedikleri için utanacak, çekip gideceklerdi. Koyunları boğduktan sonra giden kurtlar hemen o akşam yine dönmüş, evin etrafında ulumaya başlamışlar. Böylece kendi ölüm fermanlarını da imzalamışlardı. Boston bunun planını yapmıştı bile. Eğer elma ağaçlarına bakma işi olmasaydı bu planı o gün uygulayacaktı. Karısını da memnun etmek için önce elmalarla meşgul olmayı yeğe tuttu. Kurtlara daha sonra sıra gelecekti. O gün akşam olmadan bahçe işlerini halletti, ilaçlama ve dayaklama işini köyden bir delikanlı yapacak, o da ona kendisine ait kuzulardan birini verecekti. Bu işi böylece hallettikten sonra kenceye bir oyuncak almak için madaniyet yani medeniyet mağazasına gitti. Bir ay kadar sonra 2 yaşına basacak olan bu sevimli afacan onun en büyük kıvancı, neşe kaynağıydı. Öğrendiği ve söylediği her yeni kelime bu yaşlı babayı keyiften mest ediyordu. Çocuğuna ve çocuğunun annesine bağlılığı, varlığının en büyük anlamı ve amacı gibi geliyordu ona.
Karısını ve çocuğunu sevmek bu dünyada sahip olunacak en büyük servet, en büyük amaç değil miydi? Başka hiçbir şey beklemiyordu hayattan. Duygularını hiç dile getirmese de Gülüm Han'ın da aynı şeyleri hissettiği belli oluyordu. Parlak gözlü ve zıplayan bir kurbağa aldıktan sonra, herhalde çok hoşuna gidecekti bu, tam atına binip gideceği zaman birden çok acıktığını hissetti. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti. Oyuncak mağazasının yanındaki yol üstü lokantasına girip başına gelecekleri bilmeden bir şeyler yemeye karar verdi. Loş ve ağır yemek kokularına boğulmuş lokantaya girip kapıya yakın bir masada oturmuştu ki arkadaki masada konuşan Bazarbay'ın sesini tanıdı. Dönüp bakmasına gerek kalmadan onun çanak yalayıcıları ile kafa çekmekte olduğunu anladı. Günün tam ortasında içki sofrası kurduruyor, ne yüzsüz dedi kendi kendine. Kötü bir olaya meydan vermemek için kalkıp gitmek istedi ama sonra bundan vazgeçti. Bu can sıkıcı herifin orada olması aç kalmasına sebep olabiliyordu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 338.